Ayrım 3.
Küçükten itibaren beynimize dışarıdan gelen birçok uyarı, etrafımızdan gördüğümüz tepkiler beynimizde bu tür kanallar oluşturur. Belli bir süre sonra artık yağan yağmurun gideceği kanallar çok belirlidir. Eğer bu kanallar pozitif olmuşsa harika, olumsuz olmuşsa gelen her veri bizim için olumsuzdur. Benim çok sevdiğim bir dostum var. Ahmet'i tüm arkadaşlarımız çok severiz. Ahmet, bak soyadını vermedim. Bir öğle arası arazide ağaçların arasında çadırda uyuyoruz. Müthiş bir sıcak var. Bizimkisi de yan çadırda. Bir anda sesiyle irkilerek uyandım. Dışarıda dövünüyor, kahroluyor. Bu benim kaderim mi ya Rabbim? Niye hep beni buluyor? Allah belasını versin. Ben eyvah dedim. Memleketten çok kötü bir haber aldı. Zorlukla uyandım ve çadırdan dışarı fırladım. Ahmet devam ediyor. Bilmem ne sinek, başka konacak adam mı yok? Bizimki uyurken bir sinek gelmiş ve burnuna konmuş, uyandırmış. Bizimki kaderine küsüyor. Sizin benim burnumuza konsa elimizde şöyle bir kovalar ve tekrar uyuruz. Ahmet olayı şahsına almış ve çok kızmış. Ahmet her habere üzülebilen bir arkadaşımızdır. Hepimize aynı yağmurlar yağar. Kimimizi ıslatır, kimimizi ıslatmaz. Kelimeleri seçerken bile olumluyu seçme şansınız var. Ne kadar az ama fakat kullanırsanız o kadar iyi. Fark ettiğim ilginç bir şey var. Biz şehitlerimizin arkasından ne deriz veya şehitliklere ne yazarız? Sizi asla unutmayacağız. Batı'da "We'll always remember you." Sizi daima hatırlayacağız diyorlar. Daima hatırlamak asla unutmamaktan daha iyi değil mi? Yurt dışında bir toplantıdan sonra yerel yönetim binasından çıkıyoruz. Ailemden uzakta, toplantı üzerine toplantı ve hava nasıl gri, nasıl yağmurlu. Mike West durdu. Harika bir hava değil mi dedi. Yuh diyecektim, durdum ve gökyüzüne baktım. Düşündüm, gerçekten harikaydı. O gökyüzünün altında olmak harikaydı. 8 yaşında Çili'deki Amerikan lojmanlarında yağmurlu havalarda portakal suyu sıkıp cincibir gazozunun boş şişesine doldurup saatlerce tembel tembel dışarıyı seyredip ilkokul numaramın 105 olmasına ne kadar memnun olduğumu babamın "Bak oğlum, bu dünyanın en cins köpeği kabul edilen tazıdır." diye beni kandırdığı ortalama köpek zekasının oldukça altındaki sokak köpeği Tarzan'ımı nasıl sevdiğimi ve gece "Uzaylılar geldi" numarasıyla anne ve babamın ortasında yatmaktan aldığım zevki hatırladım. O gün yaşlı bir danışman hiç fark etmeden bana havadan zevk almayı hatırlattı. Eskiden sadece güneşli ve rüzgarsız havaları severdim. Şimdi kaloriferin üzerinden küçük kızımla kar seyretmeyi çok seviyorum. Bugün 11 Mart 2002. Biraz önce babamın çok sevdiğimiz Osman dayısı Osman Tanrıseven'in vefat ettiğini öğrendim. Bundan birkaç yıl önce eşimi istemeye gittiğimizde ailenin en büyüğü olarak Osman dayım gelmişti. Yol boyu Osman dayımın daha önceki kız istemelerde kırdığı potlar anlatıldı. Nasılsa bu sefer olmaz diye gülüşüldü. Bir seferinde "Zaten oğlumuzla kızımız anlaşmışlar, birbirlerini sevmişler" diye başlamış. Kız tarafı ayaklanıp kızlarının üzerine yürümüş. Onların flörtten haberi yokmuş. Bizim isteme sahnesinde de Osman dayım Allah'ın emri, peygamberin kavliyle "Kızınız Meltem'i oğlumuz, oğlumuz." Dayım heyecandan benim ismimi unuttu. Kenardan "Şerif, Şerif" diye fısıldaştılar. Hepimizin kulakları kıpkırmızı oldu. Bugün Osman dayım 76 yıllık serüvenini tamamladı. Fizik kanunlarına göre iki şey aynı anda bir arada olmaz. Eğer beyninize olumlu düşünceyi yerleştirirseniz olumsuz düşünce oraya yerleşemez. Beyninize yeni bir pozitif yönlere giden yağmur olukları açın. Toprağı ne yapalım diye düşünenler olabilir. Onları da eski yolları tıkamada kullanabilirsiniz. Bir çukurdan çıkardığınız toprak hiçbir zaman o çukuru tekrar doldurmaz. Yine epey bir kapatır. Güneydoğu'da üzerine kurşun yağmış devre arkadaşlarımın sıradan şeylerden şikayet etmediğini gördüm. Güne canlı bir kurbağa yiyerek başlarsanız o gün daha kötüsü olmadığını görürsünüz derler. Bugün Kıbrıs'ta kapalı ve fırtınalı bir hava var. Ofisimden deniz görünüyor. Dalgadan geçilmiyor. Okaliptus ağaçları sallanıyor. Harika bir hava. Eminim cennette de harika bir hava vardır bugün. Seni daima hatırlayacağım Osman dayı. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat. Anlar. Eğer yeniden başlayabilseydim hayata, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Elbette mutlu anlarım oldu ama yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız bilmem, yaşam budur zaten. Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda ayakkabılarımı fırlatır atardım ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım daha olsaydı eğer, ama işte 85'indeyim ve biliyorum, ölüyorum. George Luis Borges. Borges'in Anlar şiirinden kısaltılmış bir pasaj. İnsanlar plan yapar ve Tanrı güler. Yedinci kapı, hayat üzerine. Dalgıç giysisi giymiş kelebek, Fransız bir dergi yönetmeninin yazdığı kitaptır. Yayın yönetmeni bir hastalık geçirir ve yatağa düşer. Vücudunu hiçbir şekilde kullanamaz. Vücudunda hareket ettirebildiği tek şey sağ göz kapağıdır. Serum dışında hiçbir besin alamaz. Tüm vücut fonksiyonları kaybolur. Sağ göz kapağını Morse alfabesi gibi kullanarak bir kitap yazar. Gözünü kaç defa kırparsa o harf anlamına gelir. Asistanı not alır ve kitabı yazmaya başlarlar. Ayda bir kere bir dilim kızarmış patates yemesine müsaade edilir. Tüm bir ayı o hazlı yaşamayı bekleyerek geçirir. Bir dilim kızarmış patates. Hayat sadece anlardan ibarettir. Kitabı okuduktan sonra bir dilim patatesten zevk almayı öğrendim ve her şeyden şikayet etmemeyi. Başınıza gelen ve çok kötü sandığınız birçok olayı birkaç sene sonra hatırlamazsınız bile. O an içinde olduğunuz için kendinizi kahrettiğiniz bir olayı 3 sene sonra düşündüğünüzde yüzünüze bir gülümseme gelir. Mark Twain, yaşamım boyunca birçok korkunç olayla karşılaştım. Bunların birkaçını gerçekten yaşadım diyor. Üniversite sonrası uzun bir süre çıktığım bir kız arkadaşımla ayrılmıştık. Sırıtmayın, evet o beni bırakmıştı. Günlerce moralim bozuk dolaşmıştım. İlk gün bir şişe şarap içmiştim. Hiç içkim sigaram yoktur. Ama etraftan gördüğüm, kızdan ayrılınca ilk iş olarak içki içmeniz gerekir. Ev arkadaşlarım Kemal ve Erhan hayretle beni izlemişlerdi. Ağabey yapma falan. Sordum onlara manalı manalı. Siz hiç sevdiğinizden ayrıldınız mı ki? Tabii hadi ya. Yıllar sonra dönüp baktığımda ayrılmış olmanın geleceğim için ne kadar iyi olduğunu görüyorum. Biraz önce bir elektronik posta aldım. 7 yaşında beyin sapı tümörüne yakalanmış bir çocuğu olan baba, modern tıbbın bütün imkanlarını kullandığını, doğal tedaviyle herhangi bir şekilde bu hastalıktan kurtulunamadığını, herhangi bir çare bilenin yazmasını istiyor. Çocuğu birçok fonksiyonunu kaybetmiş. Hayat size verilmiş en büyük armağandır. Değerini anlamazsanız bile en azından hak etmeye çalışın. Hayatın ne kadar büyük bir armağan olduğunu anlamanız için başınıza mutlaka böyle bir acı gelmesi gerekmez. Etrafınıza bir bakın. İnsanların bu inanılmaz armağanı nasıl mahvettiklerini görün. Dert zannettiğiniz şeyler dert falan değil. 3000 yıl öncesine ait Hitit tabletlerinde hayat pahalılığıyla ilgili yazılar var. Döviz kurlarıyla kafayı bozanlar, ekonomik kriz bizi mahvetti diyenler, araba modelimiz eski diye bunalanlar, kız arkadaşım terk etti diye üzülenler, ne olacak bu memleketin hali diye hayıflananlar, böyle koca olmaz olsun diye düşünenler, ışığı görebilmeniz için mutlaka karanlıkta kalmanız gerekmez. Hayatı hak edin, ışığı görün, kızarmış bir patatesin tadını anlamaya çalışın. Ben bu akşam eşime bir çiçek götüreceğim. Televizyonu hiç açmayıp, bütün gece kızımla oynayıp, her ikisini de hiç öpmemişcesine öpeceğim. Ve adını bilmediğim o çocuk için onlar yatağına çekildiğinde dua edeceğim. Lütfen siz de edin. Maazallah, bir taksici mekanizmayı keşfetse dese ki ağabey ben tekerleğe iki kutu bağlayayım, adam sabah erken kalkar alttaki kutuya fazladan 5-6 taş atar. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek. Genç ve başarılı bir yönetici lüks arabasıyla bir mahalleden hızlı bir şekilde geçiyordu. Park etmiş arabaların arasından yola aniden çıkabilecek çocuklara dikkat ediyordu ve bir şey gördüğünü sanarak yavaşladı. Arabayla caddeden yavaşça geçerken hiçbir çocuk görmedi fakat arabasının kapısına bir tuğla atıldığını fark etti. Aniden arabasını durdurarak tuğlanın fırlatıldığı yere geri döndü. Arabadan indi, orada bulunan küçük bir çocuğu tuttu ve onu park etmiş bir arabaya doğru iterek bağırmaya başladı. Bunu neden yaptın? Sen de kimsin? Ne yaptığının farkında mısın? İyice sinirlenerek devam etti. Bu yeni bir araba ve atmış olduğum bu tuğla bana çok pahalıya mal olacak. Bunu neden yaptın? Çocuk yalvararak cevap verdi. Lütfen efendim, çok üzgünüm ama başka ne yapabilirim bilmiyorum. Eğer tuğlayı fırlatmasaydım kimse durmazdı. Park edilmiş bir arabanın arkasına işaret ederken çocuğun gözyaşları çenesine süzülüyordu. Kardeşim kaldırımın kenarından yuvarlandı ve tekerlekli sandalyesinden düştü. Ben onu kaldıramıyorum. Lütfen onu tekerlekli sandalyesine oturtmam için bana yardım eder misiniz? Benim için çok ağır. Bu durumdan son derece duygulanan iş adamı boğazında büyüyen yumruğu zar zor da olsa yutkundu. Yerdeki genci kaldırarak tekerlekli sandalyeye geri oturttu. Mendiliyle çizik ve yaraları sildi ve adamın ciddi bir yarası olup olmadığını kontrol etti. Küçük çocuk genç yöneticiye dönerek "Teşekkür ederim efendim. Tanrı sizden razı olsun." dedi. Adam küçük çocuğun ağabeyini kaldırımdan evine doğru götürmesini izledi. Bulunduğu yerden arabasına geri dönmesi oldukça uzun sürmüştü. Uzun ve yavaş bir yürüyüştü. Genç yönetici kapıyı hiç tamir etmedi. Kapıda oluşan çöküğü hayatını birisinin kendisine tuğla atmasını gerektirecek kadar hızlı yaşamaması gerektiğini hatırlatması için öylece bıraktı. Tanrı ruhunuza fısıldar ve kalbinize konuşur. Bazen dinleyecek kadar zamanınız olmadığında ise size bir tuğla fırlatılır. İster fısıltıyı, ister tuğlayı dinleyin. Tercihi siz yapın. Bebekler büyüklerin anlayacağı dili bulana değin birçok dil denerler. 8. kapı. Dinlemek üzerine. Bir dostum anlatmıştı. Bir tanıdıklarının evlerinde televizyon arıza yapmış, tamirci gelip televizyonun arkasını açmış ki bir sürü ekmek kırıntısı. Tabii kimin yaptığını hemen anlamışlar. Evin 5 yaşındaki yaramaz kızı. Bu hangi ailemizde gerçekleşirse gerçekleşsin tepki bellidir. Tamircinin de yanında çatır çutur çocuğa gireriz. Anne öyle yapmamış. Çocuğuyla konuşmayı denemiş. Öğrendiklerinden sonra hüngür hüngür ağlamış. Çocuk ekranda Afrika'daki aç çocukları gördükçe mutfaktan ekmek alıp televizyonun açık bulduğu tek yerinden arkadaki ızgaralardan içeri atıyormuş. Herkes dinlemeye değer. Lise sona kadar çok konuşkan bir çocuktum. Çok okuyordum. Sonra da ne biliyorsam her fırsatta anlatıyordum. Şimdilerde ortalamanın çok altında konuşan bir insanım. Zamanla şunu öğrendim. Bence aklın yolu kulaklardır, ağız değil. Kulaklardan beyne çok şey gider, ağızdan ise gitmez. Ağzınız bir karış açık dolaşıyorsanız bir şey öğrenmiyorsunuz demektir. Bizde bir deyim vardır. Açtım ağzımı, yundum gözümü. Ben bundan yıllar önce kendime özgü bir deyim buldum. bana çok şey öğretti. Yumdum ağzımı, açtım gözümü. Bu deyimi ben buldum. Yakın dönemde bunun da yürütülüp kaynak gösterilmeden kullanıldığını izleyeceksiniz. Dinlemek zeka belirtisidir, konuşmak değil. İnsanlar ağızlarıyla söylediklerini kulaklarıyla duysalardı, çok daha az konuşurlardı. Konuşmak kızgın patates gibidir. Kimin elindeyse onun elini yakar. Atın karşıya sizin elinizi yakmasın. Ne kadar az konuşuyorsanız o kadar az dinlersiniz. Şimdi aranızda ne yani evde Clint Eastwood gibi dolaşacak mıyız diyen okurlar olacaktır. Onu kastetmiyorum. Konfüçyüs der ki, konuşmaya değer olmayanlarla konuşursan kelimeleri kaybedersin. Konuşmaya değer olanlarla konuşmazsan dostlarını kaybedersin. Konfüçyüs, Sayın Süleyman Demirel'in devlet su işlerinde genel müdür olduğu dönemde müsteşarmış. Bazen karşınıza birisi çıkar, hiç katılmadığınız fikirler söyler. Siz de onu ikna etmeye çalışırsınız. Sonuç koca bir hiçtir. Mevlana diyor ki, aptalın karşısında kitap kadar sessiz ol. Batı'da bir deyim vardır. Budalayla tartışma, dışarıdan bakanlar farkı anlamayabilirler. Benim için fikrimi anlatacağım kişinin buna çok değmesi gerekir. Eğer karşıdaki bir şeyler anlatıyor ve bana hiç uymuyorsa hiç itiraz etmem. Sadece dinlerim, onaylamam. Dinlemek Allah'ın insana verdiği en büyük becerilerden biridir ve bence sevgiyi gösteren en güzel hediyedir. Bir gün kalabalık bir topluluğa seminer veriyorum. Bir hanım söz istedi. Akşam eşimle bir şeyler konuşuyoruz. Ben bir şeyler anlatırken televizyona bakıyor. Ben susunca da anlat ben seni dinliyorum diyor. Ne öneriyorsunuz diye sordu. İki öneri getirilebilir. Bir, herifi derhal boşa. İki, bakışlarının sizin için ne kadar değerli olduğunu eşinize anlatın. Dinlemek çocuğunuza kendini değerli hissetmesini sağlayacak en önemli yöntemlerden biridir. O yüzden çocuğunuza kulak verin, yüz değil. Bir insana dinlendiğini hissettirmek sevginin en güzel ifadesidir. Çiftleri izleyin. Yeni çıkanların birbirlerini ne kadar dinlediğini, evliliği belli bir sürenin üzerinde olanların birbirlerinin anlattıklarına ne kadar ilgisiz olduklarını göreceksiniz. Üniversite son sınıftayız. Özgür'le beraber Ankara'dan İzmir'e mavi trenle sömestr tatiline gideceğiz. Yemekli vagona geçeriz, gece 12'ye kadar yemek yer, sohbet ederiz. Sonra da bataklık mandaları gibi uyuruz diye planladık. Üzerimizde resmi kıyafetler, bir masa bulduk, oturduk ve kıkıdı kukudu sohbet ediyoruz. Özgür, ağabey, yan masadaki adam kesin muhabbete girecek, aman gelince özel konuşuyoruz deyip geri gönderelim dedi. Cidden baktım, ileride bıyıklı bir amca bize bakıyor. Kalktı, elinde rakısı geldi. Biz hazırız, oturabilir miyim diyecek. Biz de kusura bakmayın ailevi falan diyeceğiz. Durdu. Arkadaşlar, cennet bile yalnız çekilmezmiş dedi. Biz birbirimize baktık ve buyur ağabey dedik. O akşam o tanımadığımız amca bize harika ve ilginç hayat hikayeleri anlattı. Doğru, cennet bile yalnız çekilmezmiş. Etrafınızdan öğreneceğiniz çok şey var. Yeter ki anlamak için dinleyin. Dünyada sadece bir çift kalan nadir bir orangutan türünün erkeği ölmüş. Bu ender hayvanın üreme ihtimali sıfır. Bu yüzden soyu tükenecek. Ne yapalım diye düşünmüşler. Kurullar toplanmış, çözüm yok. Kuruldaki bir Türk bilim adamı şöyle demiş. Bizim memlekette bir İsmet ağabey var. Söylemesi ayıptır. Aynen bu orangutana benziyor. Hatta biraz daha kıllıdır. Ona olayı rica edebiliriz. 100-200 dolar da ödül verirsek bu işi yapar ve orangutanların soyunu kurtarır herhalde demiş. Bakmışlar başka çare yok. İsmet ağabeye gitmişler ve durumun önemini, yapacağı hizmetin büyüklüğünü anlatmışlar bir de. Karşılığında 100 dolar söz konusu demişler. İsmet ağabey düşünmüş ve olur ama 3 şartım var demiş. Herkes sevinç ve merakla ne diye sormuş. 1. Öpüşmem. 2. Yavru erkek olursa rahmetli babamın adını koyarsınız. 3. 100 dolar çok, en fazla 50 dolar veririm. Anlamak için dinlemelisiniz. Dinlemek için dinlemeyin. Dinleme ve konuşma şarklı ve garplıyı en çok ayıran konulardandır. İkisi tanıştıklarında şarklı, garplının ilk 10 saniyede adını öğrenir, 6 ay hayatıyla ilgili hiçbir şey öğrenemezmiş. Garplıysa şarklının ilk 10 saniyede hayatını öğrenir, 6 ay ismini öğrenemezmiş. Etrafınızı dinleyin. 3 yaşındaki kızınızı, eşinizi, eski zaman hikayelerini, babaannenizin size 100. defa anlattığı çocukluğunuzu, gökte uçan kuşları, ansızın kaybolan çiçekleri ve sessizliği dinleyin. Münir Nurettin'i, taş plakları, şehirler arası yollarda ürün toplayan köylüleri, dağlardaki avcıları, bir karış boylu çocukları, annenizin yaptığı yemeğin tenceresinden gelen tıkırtıları, su altını dinleyin. Çok şey öğreneceksiniz. Yumun ağzınızı, açın gözünüzü. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele. Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa, "Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?" "10 yılda," demiş kavak. "10 yılda mı?" diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kavak. "Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim, bak." "Doğru," demiş ağaç, "doğru." Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye, sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa, "Neler oluyor bana ağaç?" "Ölüyorsun," demiş kavak. "Niçin?" "Benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştığın için." Hayat bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Piper.